Hristiyanlık. İslamiyet'in zuhurunu takip eden asırlarda bir Müslüman-Hristiyan zıddiyeti olmamıştır. Bir medeniyet hamlesini insan hak, hürriyet ve haysiyetine saygı ve sevgiyi getirmiş olan İslam, az evvel de söylediğimiz gibi senin dinin sana, benimki bana demek suretiyle çeşitli inanış ve imanlara gösterdiği saygıyı Hristiyanlardan da esirgememiştir. O kadar ki Hazreti Muhammed ve halifeleri sözlü ve yazılı beyanlarıyla gerek keşişlere tanıdıkları imtiyazlar, gerek Hristiyan halka gösterdikleri yumuşak ve tatlı muamele ile İslam prensiplerini nazari kalıplar halinde bırakmayarak fiilen gerçekleştirmişlerdir. Yahudi, Yaradan'ın sahabet, himaye ve koruyuculuğunu tek kavme, yani İsrail oğullarına tahsis etmiş olduğu için ilahi hakikati bulamamıştır. Hristiyan ise Allah'ı üçe bölmüş ve onu göklerde aramış olduğu için ne haktan ne de ilahi gerçeklerden gereği gibi nasip alabilmiştir. Tek Allah'a inanan Müslümana gelince bütün mükevvenatta ve her bir yaratılmışta Hakk'ın bir isim, sıfat, tecelli ve zuhurunu görerek birliği bulmuştur. Allah'ı kendine şah damarından daha yakın gören bu vahdet inanışından dolayı da vicdanlara, imanlara ve insanlara saygıyı, dolayısıyla da sevgi, adalet, merhamet ve insafı ibadet ölçüsünde aziz tutmuştur. Ne yazık ki artık bugün bir Müslüman-Hristiyan dostluğu kalmamıştır. Aksine uzun asırlardan beri sürüp giden bir Müslüman-Hristiyan çekişme, çatışma, hatta nefreti mevcuttur. Ancak İslam'ın zuhurunu takip eden yüzyıllar boyunca devam etmiş bulunan bu iyi komşuluk münasebetlerini bozmak ve araya ikilik, ayrılık ve ikrah sokmak mesuliyetini bilhassa Haçlı seferleri taşımakta ve anlaşmış iki dostu düşman haline getirmeye muvaffak olmuş bulunmaktadır. Bilindiği gibi bir zamanlar Hristiyan garp vicdan hürriyetinin ve müsbet ilmin karşısında heyula gibi dikilmiş bulunuyordu. Onun içinde serbest tefekkür ve bilgi, güneş görmeyen zindanların kürek mahkumu idiler. Her kim mazgallardan başını uzatıp sesini duyurmak istese, o baş ya kesiliyor ya da boğazına kızgın kurşun akıtılıyordu. Bunlardan Hristiyanlığın yüz karası olan Engizisyon mahkemeleri ise serbest tefekkürü kanla boğan bir vahşet örneğiydi. Bu yüz kızartıcı senaryonun hazırlayıcısı da doğrudan doğruya kiliseydi. Halbuki o devirlerin İslam dünyası batmak bilmeyen bir ilim, hikmet ve irfan güneşiyle ışıl ışıl parlıyor, gerek akli gerek nakli bilgilerin ufkunda sanki küheylanlar yarış ediyordu. İşte fanatik, öfkeli ve şuursuz kilise İslam'ın bu göz kamaştırıcı üstünlüğünü çekemedi. Zira tekniğin de ilmin de meşalesi İslam'ın elinde bulunuyordu. Ya bu meşaleyi söndürmeli yahut da onu kendi toprağına çekip almalıydı. Böyle bir mücadeleyi başlatmak için ise kilise küçümsenmeyecek silahlara malikti. Avrupa'nın fikir koması içinde bulunan asilzade şövalyeleri ile şövalye ve krallar arasında ezildikçe ezilen sığ kafalı, cahil halk yığınları harekete geçmek için bir işarete bakmaktaydılar. Ama halk cahil idi de şövalyeler değil miydi? İşte kilisenin bu dar görüşlü mağrur asilleri cazip vaatlerle kandırması güç olmayacaktı. Nitekim olmadı da. Her ne kadar ilim ve irfandan yana fakir idilerse de şatolarının hazinelerinde büyük servetleri vardı. Ama şarka yapacakları seferler onları hayal edemeyecekleri efsanevi varlıklara boğduktan başka alınlarına da kahramanlık damgası basacaktı. Halk ise cahil olduğu kadar da mutaassıptı. Üstelik bir tarafta derebeylerinin, diğer tarafta kralların zalim ve müstebit idareleri altında şaşkın ve canından usanmış bir çaresizlik içinde bulunuyordu. Onun için de bu ezilmiş kalabalığın istenilen yere sevk edilmesi kolaydı. Yarı bezginlikten yarı macera, vurgun ve ganimet ümidinden daha da çok Müslüman öldürmekle kazanacakları cennet ve sevap vaatlerinden gözleri karartılmış bu vahşi guruh, yüzlerce sene ve defalarca memleketlerinden kopup İslam ülkeleri üstüne çığ gibi inerek yaktılar, yıktılar, astılar, kestiler. Bu durmadan tekrarlanan vahşi seferler karşısında tabii ki İslam devletleri de kendilerini müdafaa etmek mecburiyetinde idiler. Medeniyetlerinin varmış olduğu seviye ise bu müdafaaya elverişli bulunuyordu. Şöyle ki, 12. asrın İslam alimleri barutun formülünü kesin şekilde tespit etmişlerdi. Batının devamlı haçlı taarruzlarına karşı müdafaa zaruriyetiyle İslam hükümdarları dünyaca meşhur kimyagerlerini kimyevi bir harp vasıtası olarak barutun yakıcı ve tahrip edici tesirlerini araştırmak üzere barut imalathanelerinde çalıştırıyorlardı. Müslümanların 13. asrın yarısında roketler için itici bir vasıta olarak barutu kullanacak vaziyette bulundukları muhakkaktır. Ancak her Haçlı seferi kapanırken muharebe bilançosunun asillere de halka da söylediği son söz kilise tarafından aldatılmış olduklarının beyanıydı. Zira Haçlı ordularını takdis ederek sefere çıkaran papazların dedikleri gibi yakıp yıkıp taş üstünde bırakmadıkları ülkelerde ne dört ayaklı ne de kuyruklu insanlar vardı. Aksine bütün bu tahrip eyledikleri memleketler birer ilim, İrfan ve medeniyet merkezleriydi. Her Haçlı seferinin dalgası İslam coğrafyasının üstünden çekilip kendi topraklarına dönerken çektikleri ızdırap, sefalet ve aldatılmış kütle psikolojisine rağmen cehlin, bilgi, görgü, ilim ve hikmetle olan bu kanlı karşılaşması cahil ve kirli, paslı garbı elini şakağına koydurup uzun uzun düşündürmüş, bu mukayese ise Batı'nın lehine çıkacak zemini hazırlamak bakımından çok faydalı olmuştur. O devirler Avrupa'sının medeni seviyesini tayin etmek için ta Haçlı seferlerine kadar gitmeye de lüzum olmasa gerek. Garp aleminin birkaç yüz sene evvelki hali ile aynı devirlerin Osmanlı medeniyeti kıyaslanacak olursa karşımıza Avrupa'nın aleyhine tiksinilecek bir tablo çıkar. Mesela Brandenburg Prensi'nin 1624 senesinde verdiği bir ziyafetin davetiyesine misafirlerin riayet etmeleri gereken hususları kaydettirmiş olması, asillerin ve yüksek tabakadan Avrupalının terbiye, görgü ve muaşeret seviyesini belirtmesi bakımından üstünde durulmaya değer bir keyfiyettir. Davetiyeye ilave edilen notlar şu tavsiye ve tenbihleri ihtiva etmektedir. Sahanlara dirseklerine kadar ellerini sokmak, yaladıkları kemikleri tekrar sahana koymak veya fırlatıp arkaya atmak, parmak yalamak, tabaklara tükürmek, örtü kenarlarına burun silmek yasaktır. Aynı tarihlerde diğer Avrupa hanedan saraylarında da vaziyet başka türlü değildi. İngiltere Kralı 1. Jack'in sofrası da böyleydi. Fransa'nın kadifeler, danteller, atlaslar içinde salınıp gezen kral, prens ve prenseslerinin ise kokudan yanlarından geçilmezdi. Batı'dan Osmanlı Devleti'ne gelen elçilerin hamama sokulmadan evvel padişahın huzuruna çıkarılmadıkları ise bir tarihi gerçektir. 3. Sultan Ahmet devri olan 1730 seneleri Osmanlı İmparatorluğu'nun gerek askerlikte gerek siyasette çok yorgun ve kırgın olduğu bir çağdır. İngiliz sefiresi olarak Türkiye'de bulunan Leith Montagu, kitap halinde neşredilen mektuplarında Müslüman Türk temizliğini, terbiye, zarafet ve nezaketini anlatmaya doyamaz ve sarayında misafir olduğu Hafize Sultan'ın bir el işi şaheseri olan peşkiri kendisine hediye ettiğini fakat buna kıyıp da ağzını silemediğini ilave eder. Yemeğe oturmadan evvel elini yıkayan, sofradan kalktıktan sonra tekrar aynı işi yapan Türk temizliği elbette Avrupalıyı şaşırtacak hareketlerdir. Çok yakın zamanların meşhur simalarından ve hasta bakıcılığa medeni bir çehre getiren Florence Nightingale'in kalemi ise 1850 yıllarındaki İngiliz hastanelerinden ve hasta bakıcılarından bahsederken akıl almaz pislik, bakımsızlık, ihmal ve ahlaksızlığı söylemekle bitiremez. Koğuşlar 80-100 kişiliktir. Duvarlar rutubetten pamuklanmış, hastaların tabii ihtiyaçları döşemelerin üstünde yığın yığındır. Bugünün Avrupalısı, dünkü cetlerinin iptidai seviyesinden alınmamalıdır. Ve biz de bu gerçekleri garbı küçültmek değil, şarka, isterseniz siz de kısa zamanda dünya ile yarış eder hale gelebilirsiniz diyebilmek için söylüyoruz. Batı medeniyetini kurarken emperyalizmden başka gayesi yoktu. Onun için insanlığı bir tarafa iterek kıyasıya bir çalışkanlık ve teşkilatçılıkla maddi refahın anahtarı olan teknolojide dev adımlar attı. Fakat manevi disipline yer vermediği için moral çöküntü ile de yıkılır oldu. İslam'ın gayesi ise hazır ve ideal bir nizamname olarak eli altındadır. İlahi Kelimetullah ve bu üstün gayenin tahakkukunu gerçekleştirecek ruhi kemal. İslam yeniden bu noktaya geldiği an o şevk ile ancak kendine ve dünyaya faydalı olacak bir seviyenin zirvesinden beşeriyete hitap edebilir. İlahi Kelimetullah önce Müslüman Arap ordularının sonra da Müslüman Türk ordularının devraldıkları yücelerden yüce emanet. Allah adını yükseltmek ve yaymayı hedef tutmuş bir anlayış kadar beşeriyet için hangi gaye daha üstün olabilir? Allah adını yükseltmek şevki ruhu yücelmiş olanların kârıdır. Yalnız İslam imanına sahip olanlar için değil, bütün beşeriyet için en kestirme, en aydınlık ve aydınlatıcı yol budur. Zira Allah aşkının hakim olup saltanat sürdüğü yerde edna, küçük ve kirli işlere, şerre, habasete nasıl yer olur? Şu dünya, ah şu dünya! İlahi Kelimetullah aşkıyla dolup taşmanın, onun için yaşayıp onun için ölmenin, ölümsüz hayatın ta kendisi olduğunu bir bilse ne olur, bir bilebilse. Dikkate değer bir nokta da şudur ki, haçlı dünya düşmanlıkta nasıl Türkiye karşı birleşmeyi bir iman borcu bilmişse, garbın kilise kürsülerinden duya duya körü körüne kazandığı bu zihniyet, dar bir ilim çevresi müstesna, günümüzün Hristiyan aleminde hala bütün tazeliğiyle yaşamaktadır. Bir zamanlar Katolik, Protestan savaşları ile kıran kırana dövüşen, boğazlaşan Avrupa, gene Ortodoks mezhebine diş bileyen Katolik kilisesi, memleketlerinin siyasi menfaatleri icap ettirdikçe kıyasıya birbirlerini dişlerken, Türk kanı dökmek fırsatı çıkar çıkmaz silaha sarılmış ve İslamiyet'i kıtadan kıtaya taşımış olan Müslüman Türklere karşı cenkleşmek noktasında daima birleşmişler ve bu arada siyasi, askeri, iktisadi ablukalarını sıkıştırdıkça sıkıştırmış, daralttıkça daraltmışlardır. Maalesef şimdi de keyfiyet aynıdır. Şu var ki Tevrat anlayışına ve dolayısıyla Ahd-i Atik çerçevesi içinde Yahudi fikriyatına yer vermiş olan Batı, İslam tefekkür ve medeniyetinden alacağını aldıktan sonra onu yıkmaya kararlı görünüyordu. Nitekim yaptığı da bu oldu. Ancak hamurunun terkibine solüsyon halinde sızıp karışarak hakim olmuş Yahudi fikriyatının kabusunu taşıyan Avrupa, İslam'daki ilim ve medeniyet yükünü kendi topraklarına naklederken onun manevi değerlerini de götürmek kudretini gösteremedi. Gösteremezdi de, zira katı, merhametsiz ve materyalist idi. Öyle de kaldı. Sert mizacı, gerçekler önünde eğilip bükülmeye elverişli değildi. Hazreti İsa'nın sevgi tavsiyesi, kendi peygamberlerine karşı bile nazari kalıplar halinde çıkıp gerçekleşememiş, İncil'lerin satırları arasından dünya yüzüne fırlayıp boy gösterememişti. Tarihin şehadetine dayanarak üstünde durulacak nokta, Hazreti İsa'nın vaz ettiği prensiplerin Hristiyanlıkta ifade bulamamış olması, bu yüzden de cemiyete ideal ve tatmin edici bir nizam getirememiş bulunmasıdır. Onun içinde haçlı dünyada Müslümanlığın kendi kendine karşı samimi ve kendi vicdanına hesap veren manevi düzeni sabit olamamıştır. Müslüman milletler imanlarının esasını rehber kabul ettikleri müddetçe bu şevk ve heyecan, içtimai adalet, manevi hürriyet, vicdani huzur, kütleleri perçinleyen eşsiz bir enerji kaynağı olmuş ve yer yer çiçeklenen medeniyetler bu hızla meydana gelmiştir. İşte iman potasında temizlenerek cemiyet içine katılan feragatlı, şuurlu ve rehber insanlar, taşıdıkları seçkin vasıfları kütlelere de nakletmekle çevrelerini mayalamış, cemiyetin yüzünü güldürmüşlerdir. Öyle ki ceza müeyyidelerinin bekçilik edemediği, kanunun pençeleyip durduramadığı, beşer ihtiraslarını bir karar ve kıvama ayarlayan bu rehber müminler, kanun bazılarından daha kuvvet ve isabetle cemiyet nizamlarının bekçiliğini etmişlerdir. Ama İslam'ın düzenini kaybedip dışarıdan güç ve enerji alma mevkiine düştüğü zaaf devirlerinde içtimai adaleti sanki bir ithal malı gibi fikir hudutlarından içeri sokmak zavallılığına yakalanmışlardır. Faraza, Fransız ansiklopedistlerinin insan hakları beyannamesi ile tesis etmeye uğraştığı o satıh üstü düzene devirler boyu muhteşem bir adalet, insaf ve şefkat tecrübesi yaşamış Müslüman dünyasının avuç açması gülünçlüğü gibi. Garp, Şark ve İslam Dünyası. Amerika'nın keşfi ve Rönesans'ı idrakten sonra Garp'ın büyük sanayi devrine girmesiyle maddi refahı ve maddi tasarrufu arttıkça kahrı da artıyor ve duygu iffeti ise her geçen zamanla biraz daha eksiliyordu. Böylece de kendini dünyanın merkezi ve tek söz sahibi zanneden Garp, şımardıkça şımarıyor ve bulunduğu kıtadan dünyanın dört bucağına kol atarak tarihi boyunca emperyalist olmamış ve sömürge nedir bilmemiş Müslüman milletler de dahil çeşitli ırkları topraklarıyla beraber paylaşıp masum insanları forsaya çakılmış esirler gibi bütün insafsızlığıyla canlı bir malzeme olarak kullanıyor ve böylece de sömürebildiği kadar sömürüyordu. Gerçi artık uyanan bir dünya karşısında eli kolu bağlı bir Avrupa vardır. Ama gene de asırlar boyunca emek ve şekil verdiği organize bir cemiyetin henüz garantisi içinde görünmektedir. Ne ki dikkat edilecek olursa bu bir kazip fecirden başka bir şey değildir. Garbın düşünen ve araştıran ilim çevreleri hala hemen bütün müesseseleriyle ayakta bulunuşlarının yalancı aydınlığa benzediğini artık çok iyi bilmekte ve bunu da itiraf ederek kendilerini aldatma yoluna gitmemekte ve yıkılan felsefelerinin enkazı altında çırpınıp durmaktadırlar. Madde ruhu doğurmayıp ruh maddeye can verdiğine göre garplı ilim adamı da artık maddesine bir ruh aramakta ve bunun da İslam'da olduğunu hissedip zihni ve ruhi antenlerini o tarafa çevirmiş bulunmaktadır. Ama hala karşısına dikilen bir kilise, hala kilise tarafından şartlandırılmış bir umumi efkara toslayıp ileri gidememekte, belki de gitmekten çekinmektedir. Ancak ona destek olması, kuvvet vermesi ve aradığın bendedir diye imanına davet etmesi, hatta o imanı ayağına götürmesi İslam alemine düşerken neden Müslüman dünya baş başa verip bunu düşünmemekte ve zamanını olmadık işlerde israf edip bu fırsatı kaçırmaktadır? Batı aradığı manevi nafakayı ve ruh disiplinini kiliseden bulamamıştır. Ey Müslüman emirler, devlet reisleri, ilim ve iman adamları! Neden sizden medet umanları açlıktan kurtarmıyor, bekledikleri nafakayı onlardan esirgiyorsunuz? Ameli ve maddi hayatta muvaffak olan kilit ve hareket noktası materyalizm bulunan Avrupalı, doğurduğunu yiyen kediler gibi tasarruf ve hükmüne aldığı madde tarafından kemirildiğinin henüz kütle olarak tam şuurunda değildir. Zira ilmi, içtimai, iktisadi, sınai, hukuki ve siyasi müessese, münasebet ve muamelesini tanzim etmiş bulunan mekanikleşmiş bir maddeci düzenin kabuğu içinde bulunmaktadır. Acısı şu ki Avrupa insanlaşmadan evvel sanayileştiği için katı ve merhametsiz kalmış ve materyalizm hegemonyasının pençesinden yakasını kurtaramamış ve işte kurtaramamakta olmasının acısını çekmekte bulunmuştur. Onun için de yumuşatıcı bir iman ve samimiyetle beraber örf ve adetlerin yardım etmediği nizamların tek ayakla seke seke yürümeye çalışması gibi tek taraflı kalmış dünya görüşüne çakılmış bulunmaktadır. Bu yüzden de organize ve tam randımanla işler görünen garp cemiyeti kuru, katı bir ortaklık ve menfaat mübadelesinden öte geçememekten, nihayet bu robot maddeciliğin buzdağlarına çarpmaktan kurtulamamıştır. Bugün dünya gençliğe bir serseri mayın halindedir. İşte buzdağlarına çarpıp iç bünyesi parçalandığı için meselesi, gayesi, imanı da parçalanıp kaybolmuş. Onun içinde sahte heyecanların peşine takılmış. Gayesizliği gaye haline getirerek avareleşmiştir. Şu halde modern cemiyetin fesat ve kargaşalıklar içinde oluşunun başlıca sebebi alaka ve dikkatini sadece dış bünyesine çevirip iç dünyasını ihmal etmiş olmasıyla sosyal ve kozmik aleme intibaksızlık onu bol bol elde ettiği teknik imkanlara rağmen mesut edememektedir. Dünya gaye fedaileri olan merkezlerini kaybederi beri cemiyetler tehlikeli bir hürriyetin başıboşluğu içinde kalmıştır. Bunun da mesulleri olarak arkada bıraktığımız asrın fikir adamlarını görmek icap eder. Bir vakitler, karanlıklar ve cehaletler içinde kıvranan garp, bir bakıma şarkı bozguna uğratıp benliği kalesi içine gururla yerleştikten bu yana asırlar ve devirler gelip geçti. Artık çok geride kalan Rönesans ve bu hamleyi takip eden romantizme kadar süratle inkişaflar gösteren Avrupa medeniyeti tarihi, 18. asrın akliyecilik ve maddecilik felsefesine dört elle sarılırken, şarkın manevi verimlerine ters ve abuz bir tavır takındı ve horladığı şarkın hala bütün dünyaya verebileceği bir gizli hayat nefası olduğunu bilemedi. Kuruyup kemikleşmiş dünyasında ve bu dünyanın medeniye saydığı teknolojisi içinde şarkın sırlarına ve bu sırların başına ve sonuna bir göz olsun atamadı. Atamazdı. Zira beşiğinden mezarına kadar ben varım diyordu. Bugün çektiği ızdırap ve çözülüşte işte o kendinden öte geçememesinin, egosantrik felsefesinin çilesinden başka bir şey değildir. Garp hakikaten ayağının altında bir medeniyet dünyasının kayıp gittiğinin tam şuuruna varmış sayılmaz. Zira mağrur ve ihtişamlı mazisinin renkli ve zengin tortusu ve artıkları hala gözünü boyamaktadır. Medeniyetine temel olan felsefesi inkiraz etmiş olsa dahi, sosyal bünyenin bunu %100 hissetmesi için henüz vakit erkendir. Zira işlemekte olan içtimai ve iktisadi düzen hızını tam kesmemiş, onun içinde amel haline gelmiş bir otomatizm çarkı çevirmeye devam eylemekte bulunmuştur. Nitekim bir vakitler şarkta da böyle olmuştu. Yıkılış birden kendini göstermemiş, kütleler ilk sarsıntıları hemen hissetmemişlerdi. Lakin tefekkürün yediği darbe siyasi, askeri ve içtimai muvazeneye tesir edince çöküşte kendini hissettirir olmuştu. Öyle ki bütün aktif kuvvetlerin evvela müdafaaya geçişleri, müdafaadan da hezimete kayışları cemiyeti sefalet ve esarete kadar götürmüştü. Renguene'nin isabetle işaret ettiği gibi garp, tek dünya medeniyeti olduğunda ve ancak bazı kademelere çıkmış medeniyet taslaklarının bulunduğunda ısrar ettikçe garplının şarklığı anlaması mümkün değildir. İşin hakikati şudur ki dünya ayrı ayrı istikametlerde inkişaf etmiş, çeşitli medeniyetlere sahne olmuştur. Bu yüzden de onları birbirinden üstün veya aşağı olarak sınıflandırmak yanlıştır. Zira bütün cepheleriyle birbirine faik medeniyet yoktur. Çünkü insanoğlu faaliyetlerini her istikamette müsavi olarak ve aynı zamanda tahakkuk ettirmeye muktedir değildir. Bununla beraber kıyas etmeye kalkışınca fikri ve ruhi faaliyet derecesiyle maddi faaliyet derecesi şüphesiz birbirinden fark eder. Böyle olunca da bir cephesiyle aşağı görünen bir medeniyet, diğer yönüyle inkar götürmez bir üstünlük arz eder. Fakat bu üstünlüğe rağmen gene de zararlı çıkmış olabilir. Garbın şarkı hezimete uğratıp elde ettiği üstünlük beratını dünyanın gözüne sokması gibi. Şayet basiretli ve tarafsız bir bakış, garbın iç yüzünün, şarkın da dış yüzünün hasta ve sakatlanmış olduğunu görerek, bu iki ayrı medeniyetin derdi ile yakından alakalansa, belki de tespit ve hükmünü bunların iki ayrı dünya görüşünün üstüne demir atıp kalmış olmalarıyla izah edecektir. Şöyle ki garp durmadan ben derken, şark kendini inkardan gele gele ulvileştikçe ulvileşmesine rağmen madde planında yaya kaldığı için pusudaki hasımları tarafından gafil avlanıp arkadan vurulmuş bulunmaktadır. Onun içinde madde gücü zayıf düşerek adeta cisimsiz ve platonik bir şeffaflıkla yetinen doğu, çöküş devirlerinden sonra sadece manevi gücüne baş eğip açık göz komşusunun ileri adımlarını ne görmüş ne de tehditlerine kulak asmıştır. Ne çare ki hala da asmamakta ve hazıra konan bir tüketici olarak kapılarını sadece garbın teknik harikalarına açmış bulunmaktadır. Ardına kadar dayadığı bu kapılardan da içeri oluk oluk madde verimleri kadar maddeciliğin fikir tortuları da akmaktadır. Halbuki İslamiyet'in dünyaya ışık saldığı devirlerde akli bilgilerle nakli bilgiler, yani madde ve mana at başı giden iki dost kuvvetti. Hadis, tefsir, mantık, sarf, nahiv, fıkıh, bedi, beyan gibi hukuki ve şer'i bilgiler kadar tıpta, fizikte, kimyada, astronomide, matematikte zirveleşmiş Müslüman alimlerin sesine dünya kulak kabartıyor ve yazdıkları eserleri kervanlar medeniyet merkezlerine taşıyordu. Ne yazık ki o parlak devirlerin üstüne karanlık çökeli beri İslam alemi de adeta kendinden utanır bir küçüklük duygusu ile garba boyun kesmiştir. Ama gene de yazık ki şarkın bünye hususiyetini tanımayan, belki de tanımak istemeyen kafa adamı, garp, gönül adamı şarka ancak hazır veya eski elbise satan pazarlar gibi kullanıp tecrübe ettiği veya yıprattığı madde mahsullerini verebilmiştir. Buhar kuvveti, elektrik enerjisi, telefon, televizyon, tren, teyyare, otomobil ve benzeri buluşlar bir vakitler Avrupa fikir pazarlarına ilmin meyve ve mahsullerini dökmüş olan şarkı tesir edip kendinden utandırmaya yetmiş ve böylece de garp şarkın hayranlık mihrabı oluvermişti. Ne ki haşlı dünyanın akıl verimlerine körü körüne müşteri olan İslam alemi ona biraz da huzur isterim diyememiştir. Zira şarkın bilgi meşalesine elinden kapmış olan garpta en bulunmayan gerçek irfan, hikmet, hakikat ve huzurdur. Şark ise bunları orada bulamayacağını çok iyi bilir. Bildiği içinde batının bit pazarına ancak madde müşterisi olarak gider. Öyle ki ruhi ve manevi değerleri yıkan batı çeteciliğinin ilk işi her adım attığı ülkede manevi kıymetlere saldırmaktır. Çünkü bu ülkeler ehlini kendi menfaatlerinin emrine alabilmek için bir eşkıya insafsızlığı ile gelmişten geçmişten neleri varsa yok etmekle ancak ondan sonra saltanatını kuracağını ve hükmünü yürüteceğini bilir. Zira kendisine siyasi, iktisadi, ticari bir otlak, bir beslenme yeri olarak seçip ayak bastığı bu topraklar üstünde kültür emperyalizmini yerleştirip kütle fikriyatına hakim olması hükümranlık menfaatinin sigortasıdır. Manevi dünya görüşüyle insanoğluna gülümseyen İslam'ı egosuna tapan menfaatçı garbın anlaması mümkün değildir. Anlayabilmiş olsa bu kurtuluşunun müjdesi olabilir. Halbuki o şarkı et kemik bağlamamış bir medeniyet iskeleti olarak görmekte devam eylemektedir. İnsan hak ve hürriyetine geniş ufuklar açan, adaleti, güzel ahlakı, merhameti, şefkati, cömertçe kütlelere dağıtan İslam, zalim ve barbar Avrupa müstemlekeciliğinin yanında çatısı altına aldığı tabi kavimlere haysiyetli muameleyi mübareklemiş. Irk, mezhep, renk ayırmadan herkese insanca yaşama hak ve hürriyetinin çığırını açmıştır. H. G. Wells bu hakikati şöyle ifade eder. İslam'ın şefket ve kudretinin üçüncü bir unsuru da müminlerin aralarında renk, menşe ve içtimai mevki farkı olmaksızın kardeşliklerinde ve Allah katında musavi olduklarında ısrar eylemesinden ileri gelmektedir. Yüksek seviyedeki garp ilim adamlarının adeta bilgi ve idrak göklerinden topladıkları takdir ölçüleri ne yazık ki kiliseye toslayarak asırlardır halkın seviyesine inememiştir. Ama gene ne yazık ki hala İslam alemi tek ayakla seken Avrupa'ya körü körüne hayranlık ve teslimiyet içinde bulunuyor. Halbuki artık batının doğuya değil, doğunun batıya söyleyeceği söz, dolayısıyla da öğreteceği irfan ve hikmet devri gelmiştir. Bir bakıma garp, şarkı bozguna uğratmışsa da, bozulmak ve çözülmek sırası artık kendisinde olduğunu idrak etmesi,